Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bugün Hendek gazvesi ve sonrasında gelişen hadiselerden bahis konusu edeceğiz. Medine'den çıkarılan Kaynuka ve Nadir oğulları Hayber taraflarına gitmişlerdi. Nadir oğullarının reisi Huyey bin Ahtap idi ve Huyey bin Ahtap, Medine'den çıkarılışın intikamını almak için Mekke müşrikleriyle işbirliği içerisinde yaptı. Hatta Yahudiler müşriklere sizin dininiz Muhammed'in dininden hayırlıdır diyerek onları Müslümanlara karşı kışkırtmış olduğu bu hadise Nisa suresinin 51 ve 52. ayetlerinde dile getirilmiş olmakta. Yahudiler sadece Mekke'deki müşriklerle değil aynı zamanda Gatafan oğullarına giderek onları da Müslümanlara karşı kışkırttılar ve Müslümanlara karşı yapacakları savaşta onları da ikna ettiler. Yahudiler bu arada diğer kabileleri de dolaşmak suretiyle adeta paralı asker topladılar. Ve gerçekten Hazreti Peygamber Efendimiz'e karşı büyük bir ordunun hazırlığı içerisindeydiler. Bu hadise bir kez daha ortaya koymaktadır ki Peygamber Efendimiz'e karşı, daha doğrusu Müslümanlara karşı Yahudi ve müşrik ittifakı her vesile ile gerçekleşmekteydi. Bu durum karşısında Hazreti Peygamber Efendimiz'e Selman el-Farisi Hazretleri bir teklifte bulundu. Ya Resulallah, bizim o bölgelerde şehrin kuşatılması halinde korumak amacıyla hendek kazılır. Hazreti Peygamber Efendimiz bu hendek kazma konusundaki teklifi kabul etti ve diğer Müslümanlarla da istişare ettikten sonra Medine'nin korumasız olan yerlerine hendek kazılmasına karar verilmiş oldu. Gerçekten Müslümanlar canla başla bu hendeğin kazılması konusunda gayret sarf ederken, hatta hendeğin başından ayrılırken, çok zaruri durumlar karşısında bile hendeğin başından ayrıldıkları takdirde Peygamber Efendimiz'e haber verirken, münafıklar ise işi ciddiye almıyorlar ve Hazreti Peygamber Efendimiz'den habersiz bile hendeğin başından ayrılıveriyorlardı. Bu hadise Nur suresinin 62 ve 63. ayeti kerimelerinde dile getirilmiş olmakta. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz hendeği kazarken sadece ashabına kazdırtmamıştı. Her ne kadar onların yerlerini belirlemekle beraber bizzat kendisi de hendek boyunca dolaşmakta ve ihtiyaç olan yerlerde Peygamber Efendimiz yardımcı olmaktaydı. Hendeğin kazılması esnasında Müslümanlar ciddi ölçüde açlıkla karşı karşıya gelmişlerdi. Hatta Hazreti Peygamber Efendimizin yüzünün sararması üzerine Cabir bin Abdillah Hazretleri Resulullah Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, evde bir miktar un var, bir de zayıf oğlağımız var, bunları kessek de sizi doyursak" dediği zamanlarda Hazreti Peygamber Efendimiz ashabına, "Ey kardeşlerim, sizleri Cabir bin Abdillah yemeğe davet ediyor" demek suretiyle onları da birlikte alıp götürmüştü. Hazreti Cabir şaşırmıştı, bu kadar insan acaba bu kadar yiyecekten nasıl doyacak diye. Gerçekten Resulullah Efendimiz ashabıyla birlikte yedi, içti, doydu ve geriye de Cabir bin Abdillah ailesine yiyecek kaldığı halde yine de Cabir bin Abdillah Hazretlerinin hazırlamış olduğu yemek bitmemişti değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz hendeğin kazılması esnasında her bir askere 4 arşınlık yer vermişti. Hendek için tayin edilen yerin boyu 5,5 kilometre olacaktı, derinliği 4,5 metre olacaktı ve genişliği de 9 metre olacaktı. Hazreti Peygamber Efendimiz gerçekten hendeğin kazılması esnasında yol boyunca ve hendek boyunca hep ashabını destekledi ve onların sıkıntılı zamanlarında onların yanında oldu. Ve 6 günlük bir süre içerisinde bu kadar geniş ve uzun olan hendek kazılmış oldu. İşte bu hendeğin kazılması esnasında Selman el-Farisi Hazretlerinin bulunduğu yerde bir kaya çıktı ve Selman el-Farisi Hazretleri bütün gayretlerine rağmen bu kayayı parçalayamadı. Hazreti Peygamber Efendimiz'e haber verdi ve Resulullah Efendimiz 3 sefer vurarak balyozuyla bu kayanın kırılmasını sağladı. Her vuruşunda bir kıvılcım sıçramaktaydı ve 3 kez tekerrür etmişti. Hazreti Peygamber Efendimiz, birinci seferinde Yemen'in Müslümanların eline geçeceğini, ikinci sefer kıvılcımın sıçramasında Şam ve Bizans'ın Müslümanların eline geçeceğini, üçüncü seferinde ise İran bölgesinin Müslümanların eline geçeceğini söylüyor idi. Müslümanlar buna inanıyorlardı. Ama münafıklar ise Ahzab suresinin 12. ayeti kerimesinde beyan edildiği veçiyle Peygamber Efendimiz'i gerçekten adeta yalanlıyorlar ve Resulullah Efendimiz'le alay ediyorlardı değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz bu 5,5 kilometrelik hendeyi kazdıktan sonra hemen 10 bin kişilik bir kuvvet Müslümanların karşısına dikiliverdi. Hendeyi geçmeleri mümkün değildi. Fakat korkunç bir rakam vardı ve 10 bin kişiden oluşmaktaydı. Ve Ebu Süfyan komutasındaydı. Her ne kadar burada Yahudiler bu ordu içerisinde asker olarak yer almamakla beraber parasal destekte bulunmuşlar. Fakat birçok kabilelerden oluşması münasebetiyle bu savaşın adına, bu gazvenin adına aynı zamanda Ahzab gazvesi denilmekteydi. Çünkü birçok kabileden oluşmaktaydı. Yani el-hizb kelimesi bir grup kabile anlamına gelmiş olması münasebetiyle Ahzab ise birçok kabilelerden oluşmasından dolayı bu isim kendilerine verilmiş oldu, bu gazveye daha doğrusu verilmiş oldu değerli kardeşlerim. Hendeyin bir tarafında müşrikler, öbür tarafında Müslümanlar var idi. Ve arada 9 metrelik bir mesafe ve aynı zamanda 4,5 metre derinliğinde de bir hendek bulunmaktaydı. Müslümanlar Medine tarafına hendeğin kazılması esnasındaki toprağı atmış olduklarından dolayıdır ki toprağın arkasını kendilerine siper olarak değerlendirdiler ve müşriklerin atılan oklarından çok fazla zarar görmemekteydiler. Müşriklerin yapacakları çok fazla bir şey yoktu. Hendek önünde uzunca beklediler. Bu arada ok attılar. Oklardan belki yaralananlar oldu ama arzu ettikleri hedefi yakalayamadılar. Bu arada süvari kuvvetlerinden olan bazı kişiler hendeyi atlarıyla birlikte atlayarak karşı tarafa geçip zaman zaman er dinlemelerine rağmen bu da savaşın neticesini değiştirmedi değerli kardeşlerim. Huyey bin Ahtab bayağı sıkıntıya girmişti çünkü zaman geçmekteydi. 15 günlük müddet adeta dolmaktaydı. 15 gündür müşrikler hendeğin önünde hiçbir şey yapamamanın ızdırabı içerisindeydiler. Netice itibariyle Huyey bin Ahtab orada bulunan Kureyza oğullarıyla işbirliği içerisinde bulunmak istedi. Daha doğrusu Huyey bin Ahtab Nadir oğullarından bir Yahudi idi. Ve Kureyza oğulları da aynı şekilde bir Yahudi idi. Eğer Kureyza oğullarını ikna edecek olursa Müslümanlara karşı ihanet edecekler ve 10 bin kişilik orduyu kendi yurtlarından Medine'ye sokacaklardı. Ve nihayet ikna etti. Kureyza oğulları gerçekten Müslümanlara karşı birçok defalar anlaşma yapmalarına mukabil Müslümanlara karşı ihanette bulundular. Hazreti Peygamber Efendimiz bunu duyunca hemen Sa'd bin Ubade ile Sa'd bin Muaz hazretlerini çağırdı ve diğer bir takım sahabeden de yanına kişiler vererek bu işin aslını öğrenmek istedi. Ne yazıktır ki Kureyza oğullarına gelip de bunu sordukları zaman onlar şu cevabı verdiler. Bizim sizinle herhangi bir anlaşmamız yoktur diye ifade ettiler. Hazreti Peygamber Efendimiz son derece üzüldü. Ancak bütün buna rağmen Cenab-ı Hak onlara mutlaka yardımcı olacaktı değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimizin bu durumda oluşu, Müslümanların bu durumda oluşuna münafıklar adeta seviniyorlardı. Hatta Hazreti Peygamber Efendimizin o kayanın parçalanması esnasında Müslümanlara Yemen'i, Bizans'ı, İran'ı vaat etmiş olmasına mukabil, bu defa münafıklar onu dile getirmek suretiyle, Muhammed bize Yemen'i, İran'ı, Bizans'ı belki de vaat ediyor ama biz dışarıya çıkmaya, ihtiyaçlarımızı gidermek için evimizden çıkmaya bile korkuyoruz diyerek hem Peygamber Efendimiz'e karşı hem de Müslümanlara karşı saygısızlık ediyorlardı değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz bu Kureyza oğullarının ihanetine mukabil 200 kişilik bir asker göndererek Kureyza oğullarının yurduna doğru hareket etti ve sabaha kadar onlar sürekli olarak tekbir getirmek suretiyle onların içeriye, Medine içerisine müşrikleri bırakmalarına engel oldular. Adeta o 200 askerin tekbir getirmiş olması Kureyza oğullarını endişelendirdi ve korkuttu. Ve onlar da amaçlarına ulaşamadılar. Ama bu arada gelişen bir hadise hem Müslümanları sevindirdi hem de Peygamber Efendimiz'i ciddi ölçüde rahatlattı. Gatafan oğullarından, Eşca kolundan olan Nuaym bin Mes'ud isimli bir zat Müslüman olmuştu. Fakat Müslümanlığını gizlemişti. O esnada, işte o ihanet esnasında Hazreti Peygamber Efendimiz'e geldi ve dedi ki ya Resulallah ben Müslüman oldum. Ancak benim Müslümanlığımı hiçbir kimse bilmiyor. Şu anda benim size yapmak istediğim bir şey varsa yardımcı olayım. Hani bir kural vardır Peygamber Efendimiz'in de hadisi şeriflerindendir. El harbi hud'atun diye ifade edilir. Harp hileden ibarettir diye ifade edilir. İşte Peygamber Efendimiz onlarla, daha doğrusu Nuaym bin Mes'ud ile bir strateji oluşturdular. Ve Nuaym bin Mes'ud hazretleri Kureyza oğullarıyla Huyey bin Ahtab'ın arasını ve komutan olan, müşriklerin komutanı olan Ebu Sufyan'ın arasını açmaya muvaffak oldu. Ve neticede müşrikler arzu ettikleri neticeye nail olmadan, Huyey bin Ahtab'ın da en büyük arzusu olan Medine'nin işgali gerçekleşemedi. Ve neticede 15 günlük süre dolduktan sonra onlar çekip gittiler. Gerçekten Cenab-ı Hak birçok konuda Müslümanlara burada yardım etmişti. Özellikle müşrikler Hendek önünden ayrılırlarken öyle bir sıkıntı ve perişanlık içerisinde orayı terk ettiler ki Cenab-ı Hak çok ciddi bir fırtına, bir kasırga meydana getirdi ve bu kasırganın sonucunda oradaki bulunan müşriklerin bütün alet ve edevatları, bütün harp malzemeleri ve ihtiyaçları adeta havalarda sanki uçuşuyor gibi idi. İşte böyle bir hengame içerisinde müşrikler orayı terk edip Mekke'ye doğru yol aldılar. Hatta Hazreti Peygamber Efendimiz arkasından bazı kişileri göndermek suretiyle acaba gerisin geriye dönerler mi endişesini de taşıyarak onu da yine garanti altına almış oldu değerli kardeşlerim. Bu hadiseler Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresi diye ifade edilen 33. suresinde çok açık ve net olarak ifade edilmiş olmakta. Hendek gazvesinden biz Müslümanların alması gereken bir takım mesajlar var. Özellikle her vesileyle dile getirdiğimiz İslam'a karşı ve Müslümanlara karşı olan müşrik ve Yahudi ittifakı, Peygamber Efendimizin İslam'ı tebliğ etmiş olduğu günden itibaren hicretin 5. yılına kadar devam etmiş ve ondan sonra da devam edeceği görülmektedir. İkinci olarak Müslümanların arasında bulunan münafıklar, her vesile ile Müslümanların yanında olmak şöyle dursun, Müslümanlara karşı olan hangi grup varsa, bunlar Yahudi olabilir, bunlar müşrik olabilir, başka din grupları olabilir, o münafık dediğimiz insanlar da hep Müslümanlara karşı olan kişilerle, gruplarla beraber olmuşlardır. Peygamber Efendimiz zamanında bunun örnekleri çoktur. Ondan sonraki zamanlarda da her zaman devam etmiştir. Hendek'in kazılması konusunda Selman el-Farisi Hazretleri'nin teklifi kabul edilmiştir. Çünkü Tirmizi'nin ilim kitabının 19. babında Peygamber Efendimiz el-hikmetu zâlletül mü'min diye ifade ederler. Hikmet müminin yitiğidir diye zikredilir. Araplar belki hendek kazmayı bilmiyorlardı. Yani savaş stratejilerinde bu yok idi ama İranlılar bunu geliştirmişler idi. Selman el-Farisi Hazretleri'nin İsteği, talebi ve öğretisi doğrultusunda bu hendek kazılmış idi değerli kardeşlerim. Hendeğin kazılmasını Hazreti Peygamber Efendimiz ashabına ayırmış. Herkes kazacağı yeri biliyor. Ancak Peygamber Efendimiz geriye çekilerek, onların sadece başında durarak emir veren bir kişi konumunda olmamış. Bizzat 6 gün süreyle geceli ve gündüzlü Peygamber Efendimiz de onlarla birlikte hendeğin kazılmasına yardımcı olmuş değerli kardeşlerim. Bu arada bir başka hadise, Müslümanların Peygamber Efendimiz'e sadakati, Müslümanların Peygamber Efendimiz'e bağlılığı, özellikle Estağfirullah, Etiyullahe ve Etiyurrasul ayeti kerimeleri çerçevesinde ve diğer ayetler muhaciyesinde de Peygamber Efendimiz'e yardımcı olmaları gerektiği ve Resulullah Efendimiz'in talimatına aykırı hareket etmemeleri gerektiğinin bilinci içindeydiler. Ama buna mukabil, Münafıklar ise Peygamber Efendimizle beraber olmamak için adeta gayret sarf ediyorlar. Hatta Müslümanlarının moralini bozabilmek amacıyla ellerinden gelen çabayı gösteriyorlardı. Bu arada harp için gerekli olan her türlü hile adı verilmiş olan, yani harbin kazanılmasına, insanların ölmesine engel olabilecek her türlü davranışlar bu ölçüde Müslümanlar tarafından uygulanmış. Nitekim Nuaym bin Mes'ud Hazretlerinin Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, benim size yardımcı olabilmem hangi istikametteyse o yönde yardımcı olayım" demesine mukabil, Peygamber Efendimizle birlikte kararlaştırdıkları yolda Müslümanlar lehine harbin gelişmesi mümkün oldu değerli kardeşlerim. Müslümanlar Hendek Harbi'nden sonra, yani Mekke müşrikleri Hendek'i terk ettikten sonra, Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar da hanelerine, evlerine çekildiler. Tabii Yahudilerin mutlaka cezalandırılması gerekiyor idi. Bu arada bir müddet sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamber Efendimiz'e dedi ki, "Ey Muhammed, melekler silahlarını bırakmadılar. Allah beni Kureyza'ya yürümenizi emrediyor" diye ifade etti. İşte burada Cebrail aleyhisselamın dile getirdiği bir başka hadise değerli kardeşlerim, melekler silahlarını bırakmadılar diye ifade ederken, daima Allah yolunda cihat edenlerin, Cenab-ı Hakk'ın rızası uğruna, Cenab-ı Hakk'ın adı uğruna, onun dini uğruna ve Allah ve Resulü uğruna yapılan mücadelelerde mutlaka Cenab-ı Hakk'ın inananlara yardım edeceği de ifade ediliyordu. Hazreti Peygamber Efendimiz işte Cebrail aleyhisselamdan almış olduğu bu talimat çerçevesinde Hazreti Ali'ye sancağı vermek suretiyle kendisi de Kureyza yurduna yürüdü. Kureyza yurduna geldikleri zaman Kureyza oğulları Peygamber Efendimiz'e karşı kötü sözler söylemeye başladılar. Küfretmeye, sövmeye başladılar. Bunlara Peygamber Efendimiz çok fazla aldırış etmedi. Bütün bunlara rağmen onlardan şu iki şeyi istedi Resulullah Efendimiz: "Müslüman olun. Eğer Müslüman olmayacaksanız bile teslim olun" diye ifade ettiler. Ancak Hazreti Peygamber Efendimizin bu iki çağrısına da olumlu cevap vermediler değerli kardeşlerim. Ve neticede Müslüman da olmadılar, Peygamber Efendimizin çağrısına kulak vererek teslim de olmadılar. Ka'b bin Esed isimli bir reisleri vardı. Bu reis hatta durumun vehametini bildiği için kendi kavmine şu üç talepte bulundu. Bunlardan birincisi, onlara dedi ki, "Müslüman olun ve kurtulun" dedi. Fakat Yahudiler dediler ki, "Biz kendi dinimizi de Tevrat'ımızı da bırakmayız" dediler. İkinci olarak, "Madem ki dininizden dönmek istemiyorsunuz, kadın ve çocuklarımızı öldürelim, hep birlikte Müslümanlara saldıralım." Fakat onlar bunu da kabul etmediler. Gerçi kabul edilecek bir hadise de değildi belki ama, o günkü şartlarda madem ki Müslümanlara zarar vermek istiyorsunuz, o halde onlara saldıralım diye ifade ettiler. Fakat onlar bu defa dediler ki, "Kadınlarımız ve çocuklarımız öldükten sonra bizim için yaşamanın ne anlamı var" diye ifade ettiler. Reisleri Ka'b bin Esed'in bu teklifini de kabul etmediler. Üçüncü olarak Ka'b bin Esed bir teklifte daha bulundu. "Bu gece cumartesi gecesidir. Cumartesi günü bizim mukaddes günümüzdür. Ve karşı taraftaki Müslümanlar bizden emindirler. Bu gece biz aniden Müslümanlara saldıralım ve onları darmadağın edelim" diye bir teklifte daha bulundu. Fakat Yahudiler dediler ki, "Cumartesi günü bizim için mukaddes bir gündür. Bu günün kutsiyetini hiçbir zaman bozmak istemeyiz" dedi. Bunun üzerine Ka'b bin Esed, "O halde başımıza geleceği hep birlikte göreceğiz" diyerek artık kavmiyle olan bir ölçüde istişaresini de bırakmış oldu. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz özellikle 25 gün süreyle muhasara ederek Kureyza oğullarını, onların ya Müslüman olmalarını arzu etti veya onların kendiliklerinden teslim olmalarını istedi. Fakat onlar 25 gün direndiler ve sonunda anladılar ki bunun başka türlü bir çıkış yolu yok ve Peygamber Efendimiz'e teslim oldular. Fakat Resulullah Efendimiz'in arzu ettiği bir zamanda teslim olmadılar. Kendileri artık çaresiz kaldıkları zaman, içerideki bir takım nevalelerinin ve kendileri için ihtiyaç malzemesi olan şeylerin tükenmesinden sonra Peygamber Efendimiz'e teslim oldular. Tabii teslim olurken de gönüllü olarak teslim olma değil. Tabii bu hadise Maide suresinin 34. ayeti kerimesinde Yahudilerin her zaman ihanet içerisinde hareket edebilecekleri açık ve net olarak ifade edilmiş olmakta değerli kardeşlerim. Bu arada onlar Sa'd bin Muaz isimli bir kimsenin hakemliğine başvurulabileceğini ifade ettiler. Sa'd bin Muaz Hazretleri Evs kabilesinden idi. Kureyza oğullarıyla Evs kabilesi arasında da İslam gelmeden önce bir dostluk var idi. Ona güvenerek Sa'd bin Muaz Hazretleri kendileri hakkında çok hafif bir ceza verebileceğine güvendiler ve bu şekilde inandılar. Sa'd bin Muaz Hazretleri ise Hendek Harbi'nde yaralanmıştı ve yarası da oldukça ciddiydi. Hazreti Peygamber Efendimiz hatta onun tedavisi için fiilen meşgul olmakta ve her namaza geliş gidişinde Resulullah Efendimiz onun tedavisini takip etmekteydi. Netice itibariyle Sa'd bin Muaz Hazretleri çağrıldı. Hatta bir merkep üzerinde çok zor şartlar altında Kureyza yurduna getirildi. Sa'd bin Muaz Hazretleri gelince sevindiler. Kendilerinin affedilebileceğini düşündüler. Fakat Sa'd bin Muaz Hazretleri onlara şöyle sordu. Size Kur'an'a göre mi hükmedeyim yoksa Tevrat'a göre mi hükmedeyim diye ifade etti. Onlar dediler ki kitabımız Tevrat'a göre hükmedin. Kitabımız Tevrat'a göre hükmedin diye ifade ettiler. Sa'd bin Muaz Hazretleri Tevrat'ı da biliyor idi. Tevrat'ın Tesniye kitabının 20. babının 10 ve 15. ayetlerine göre hüküm verdi ve orada şu hüküm yazılmakta idi. Bir Yahudi herhangi bir bölgeye hakim olarak girecek olursa, galip olarak girecek olursa, oradaki muharip olan erkeklerin öldürülmesine, kadın ve çocukların da esir edilmesine hükmeder yazılı idi. İşte Sa'd bin Muaz Hazretleri onların kendi kitabı olan Tevrat'a göre hükümlerini verdi ve hüküm de yerine getirildi. Sayı itibariyle 400 ile 700 arasında değişen muharip erkekler öldürüldü. Ancak Hazreti Peygamber Efendimizin bugüne kadar yapmış olduğu savaşları dikkate aldığımız zamanlarda, en büyük savaşlardan olan Bedir gibi, Uhud gibi, Hendek gibi savaşlarda öldürülenlerin sayısı çok az idi. Ama bu savaşta öldürülenlerin sayısı bir hayli kabarık görünmekte. Bunu izah için şunu ifade etmek istiyorum. Hazreti Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiği zamanlarda bu üç Yahudi kabilesiyle anlaşma yapmıştı. Yani birbirlerine saldırmayacaklardı. Medine'nin huzurunu bozucu davranışta bulunmayacaklardı. Fakat bu işi ilk defa bozan Kaynuka Yahudileri oldu ve Peygamber Efendimiz onları Medine'den çıkardı. Kaynukaoğulları Medine'den çıkarınca geriye iki Yahudi kabilesi kaldı. Bunlardan birisi Nadir, diğeri ise Kureyza idi. Nadir ve Kureyza oğullarıyla Peygamberimiz bir anlaşma daha yaptı. Ve onlara dedi ki, bundan sonra Kaynuka oğulları gibi ihanette bulunmayacaksınız. Anlaşmaya ihanet etmeyeceksiniz. Fakat gel görün ki Nadir oğulları bu defa ihanette bulundular ve Hazreti Peygamber Efendimiz'e suikast planı hazırladılar. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz onları da Medine'den çıkarttı. Nadir oğullarını Medine'den çıkardınca Kureyza oğullarıyla Peygamberimiz bir anlaşma daha yaptı. Şu andan önceki Nadir ve Kaynuka oğulları gibi sakın siz de ihanette bulunmayın. Ve Kureyza oğulları bütün bu anlaşmalara rağmen hep bir daha ihanette bulundu ve bunların ihaneti ise çok daha tehlikeliydi. Çünkü onlar müşriklere Medine'yi adeta peşkeş çekiyorlar idi ve Medine'nin istilası, Medine'nin işgali adeta sağlanıyordu. İslam'ın yıkılması adına, Müslümanların yok edilmesi adına. İşte bundan dolayıdır ki bunlar artık vatana hıyanet cezasıyla cezalandırılmışlar. Ve Maide suresinin 34. ayeti kerimesinde de bu hüküm beyan edilmiş oluyordu. Şunu ifade etmek istiyorum. Hattı zatında Sa'd bin Muaz Hazretleri size Kur'an'a göre mi hükmedeyim yoksa Tevrat'a göre mi hükmedeyim diye ifade ederken hattı zatında Kur'an'a göre de hükmetseydi bundan başka bir hüküm de gelmeyecekti başlarına. Değerli kardeşlerim, Kureyza oğullarıyla yapılan bu savaşın sonucunda yine Müslümanlar için alınması gereken bir takım derslerin olduğu kanaatini taşımaktayız. Bir kere Hazreti Peygamber Efendimiz Medine Devleti'nin şefidir, reisidir, lideridir. Peygamberdir aynı zamanda. Belki Hazreti Peygamber Efendimizin peygamberliği hep ön plana çıktı. Onun devlet reisliği çok fazla ön plana çıkarılmadı. Ama Hazreti Peygamber Efendimiz o toplumun lideriydi, devlet başkanıydı ve toplumun lideri olarak özellikle ahdi bozanlara karşı Kur'an'da bir hüküm var ise veya Kur'an'da hüküm yoksa istişare sonunda onlara karşı uygulanacak hükmü beyan edebilirdi, bu yetkiye sahipti. Yani Müslümanların imamı, Müslümanlara karşı ihanette bulunanlara mukabil uygulanacak ceza hakkında karar verme yetkisine sahip idi değerli kardeşlerim. Bunların yanı sıra Hazreti Peygamber Efendimiz bütün buna mukabil sadece muharip olan erkeklerin öldürülmesine hükmetti. Çünkü Hazreti Peygamber Müslüman olmalarını defalarca onlardan istemişti. Efendim defalarca onlardan kuşatma yapılmadan, muharebe yapılmadan teslim olmalarını istemişti. Hazreti Peygamber'e hep red cevabı verdiler. Hem de bir takım kötü sözlerde bulundular değerli kardeşlerim. Netice itibariyle Peygamberimiz sadece muharip erkeklerin, muharip olanların öldürülmesini bir ölçüde istedi. Buna mukabil kadın ve çocukların esir olarak değerlendirilmesi kabul edilmiş oldu. Burada Hazreti Peygamber Efendimizin yaptığı bir tatbikatı da ifade etmek istiyorum. Bu arada Kureyzaoğullarından tek tük de olsa Müslüman olanlar oldu. O Müslüman olanların İslamiyetini Peygamberimiz aynen kabul etti. Eşlerini, çocuklarını onların yanına verdi. Mallarında, mülklerinde de yine oturmaya devam etmiş oldular değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber Efendimiz Sa'd bin Muaz Hazretleri Kureyza yurduna gelirken Sa'd bin Muaz Hazretleri bir merkep üzerinde gelmesine mukabil bu büyük sahabinin, bu kibar sahabinin gelişi karşısında Peygamber Efendimiz ayağa kalkmalarını istedi. Ayağa kalkmalarını istedi ve sahabe ayakta karşıladılar. Bu konuda özellikle saygıya değer insanların zaman zaman ayakta karşılanmasında da herhangi bir mahsur teşkil etmeyeceği konusunda bir hüküm olarak da bu durum karşımıza çıkmış olmakta değerli kardeşlerim. Tabii ki bu nevi durumlarda hakemlik kurumu devreye girmekte ve Resulullah Efendimiz özellikle hakem olarak tayin edilmesi gereken kişi noktasında da karşı tarafa inisiyatif vermekte. Onların arzu ettiği herhangi bir kişi var ise onların gelmesine de Resulullah Efendimizin izin verdiğini görmekteyiz. Değerli kardeşlerim, bu muharebeler devam ederken Hazreti Peygamber Efendimizin öteden beri hep arzu ettiği, tabiri caizse 13 yıldır Mekke'de, 6 yıldır da Medine'de hep arzu ettiği, hep istediği sulh musalahası diye ifade edilen Hudeybiye musalahası gerçekleşmiş oldu. Hudeybiye musalahası hicretin 6. yılında meydana geldi ve Resulullah Efendimiz 1400 veya 1600 kişilik grupla birlikte Medine'den ayrıldı ve umre niyetiyle Medine'den çıktı. Hatta Medine'den çıkarken ihrama girdi, 70 kurbanlık devesini de yine beraberinde alıp götürmüş oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz umre yapmakla beraber adeta müşriklerle arada bir yumuşama meydana gelir de bir anlaşma mümkün olabilir mi? Bunun için de büyük bir çaba sarf ediyor idi. Fakat Hazreti Peygamber Efendimiz Mekke'ye yaklaşırken özellikle Mekke'ye girme yolu olan Merru'l-Zahran mevkiine doğru gittiklerinde karşılarına İkrime bin Ebi Cehil gibi, Mikraz bin Hafız gibi bir takım insanlar çıktı. Süvari kuvvetiyle Peygamber Efendimizin karşısına dikildiler ve dediler ki biz sizi Mekke'ye sokmayız dediler. Hazreti Peygamber Efendimiz amacı savaş yapmak olmadığı için Cidde istikametinde yaklaşık Mekke'ye 18 kilometre mesafede olan Hudeybiye mıntıkasına doğru yürüdü Hazreti Peygamber. Orada bir sulh imkanı olur. Belki de müşriklerle bir sulh yapılır. Ve bu sulhun sonunda da Müslümanlar belki umre ziyareti yapma imkanına sahip olabilirler. Netice itibariyle Hazreti Peygamber Efendimiz Hudeybiye'de bekler iken müşriklerden Huleys bin Alkama gibi, Hüdeyl bin Verka gibi, Urve bin Mes'ud gibi insanlar geldiler. Peygamber Efendimiz bunlarla görüştü ve amacının sadece umre olduğunu, harp yapmak için filan gelmek niyetinde olmadıklarını özellikle ifade etti. Ama bütün bunlara rağmen onlar gidip Ebu Sufyan ve diğer avenelerine, müşriklere bildirmiş olmalarına mukabil Peygamber Efendimiz'i Mekke'ye sokmadılar değerli kardeşlerim. Bu arada Hazreti Peygamber Efendimiz bazı elçiler gönderdi. Hıraş bin Ümeyye Hazretleri bunlar arasında. Hıraş bin Ümeyye Hazretlerine adeta hakaret ettiler, hatta devesini bile öldürdüler. Hıraş bin Ümeyye'nin öldürülmesi yönünde de adeta çaba sarf ettiler. Ve bunun akabinde Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'i göndermek istedi. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ya Resulallah, ben giderim ama Hazreti Osman şu anda orayı idare eden Ümeyye oğullarıyla akrabadır. Eğer Hazreti Osman'ı gönderirseniz daha uygun olur diye ifade ettiler. Peygamber Efendimiz bu durumu son derece makul gördü. Peygamber Efendimiz kendisine yapılan herhangi bir teklif var ise istişari konuda o teklifi uygun bulur ve gerçekten Müslümanların hayrına olan teklifi hemen uygulamaya koyardı değerli kardeşlerim. Hazreti Osman gitti. Hazreti Osman gittiği zamanlarda Ümeyye oğulları da belki, o Mekke'yi idare edenler de belki sevindiler. Ancak Hazreti Osman onlara dedi ki, biz umre yapmak niyetiyle geldik. Bizi niye bırakmıyorsunuz? Onlar dediler ki, sen umre yapmak istiyor isen hemen umreni yapabilirsin, sana engel olmayız. Fakat Muhammed'e aleyhisselam ve diğerlerine kesinlikle umre yaptırtmayız denildiği zamanlarda Hazreti Osman dedi ki, Hazreti Peygamber umre yapmadan ben umre yapmam diye ifade etti değerli kardeşlerim. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz tabii ki bütün bunlardan daha sonra haberdar olacak. Ama bu arada gelişen bir hadise oldu ki, Hazreti Osman'ın hapsedildiği ve hatta öldürüldüğüne dair bir haber Peygamber Efendimiz'e ulaştı. Hemen Resulullah Efendimiz Hudeybiye mıntıkasında Semura ağacının altında Fetih Suresinin 18. ayetinde beyan edilen Beyat-ı Rıdvan'ı gerçekleştirdi. Herkes Peygamber Efendimiz'e İslam'ın hükmünün yayılmasına kadar ve son damlasına kanlarının akıtılmasına kadar peygamberle beraber olacaklarına dair Peygamber Efendimiz'e anlaştılar. Herkes Peygamber Efendimiz'e biat etti. Hatta Hazreti Osman'ın kesin olarak hayatta olup olmadığı belli olmadığı için Peygamber Efendimiz elini elinin üzerine koymak suretiyle Hazreti Osman'ın biatını da aldı. Bu olay tesirini göstermiş olacaktır ki hemen müşrikler tarafından delegasyon geldi. Ve Mikraz bin Hafız gibi, Süheyl bin Amr gibi insanlar Peygamber Efendimizle görüşmek üzere geldiler. Hazreti Peygamber Efendimizle bir takım maddeler üzerinde görüştüler. Mutabakata vardılar. Bu maddelerin yazım safhasına gelindiğinde Peygamberimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Hazreti Ali'ye yaz Bismillahirrahmanirrahim dediği zamanlarda Süheyl bin Amr itiraz etti. Dedi ki biz bu kelimeyi kabul etmeyiz dedi. Peki ne yazılmasını istiyorsunuz? Bismikallahümme cümlesini yazılmasını istiyoruz. Hazreti Ali'ye Peygamberimiz dedi ki Bismikallahümme yaz diye ifade etti ve Hazreti Ali yazdı. Fakat arkasından Süheyl bin Amr'ın ismiyle birlikte Peygamber Efendimiz'in ismi de yazılacak idi. Peygamber Efendimiz Muhammedur Resulullah yazılmasını isteyince Süheyl bin Amr itiraz etti. Dedi ki sizin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmiş olsaydık zaten bugüne kadar sizinle bu mücadeleyi vermemiş olurduk diye ifade etti. Ne yazmamı istiyorsunuz? Benim adım nasıl Süheyl bin Amr ise sizin adınızda Muhammed bin Abdillah'tır diye ifade etti. Ve Hazreti Ali Muhammedur Resulullah diye yazmış idi. Ve Peygamber Efendimiz dedi ki ey Ali değiştir Muhammed bin Abdillah diye değiştir. Hazreti Ali onu değiştirmekten imtina etti. Hatta İslam tarihi kaynaklarının vermiş olduğu bilgiye göre Peygamber Efendimiz Resulullah kısmını Muhammedur Resulullah'ın Resulullah kısmını tükrüğüyle silerek Muhammed bin Abdillah kısmını kendisinin yazdığı rivayet edilmiş olmakta. Hudeybiye musalahası diye ifade edilen bu anlaşmada şu hükümler var idi değerli kardeşlerim. Mekke müşrikleri diyorlardı ki o yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecek Müslümanlar. Peki Peygamber Efendimiz de kabul ediyordu ve diyordu ki anlaşma maddesi olarak o yıl Mekke Müslümanlar tarafından ziyaret edilmeyecek. Ertesi yıl ziyaret edilecek ve Müslümanlar sadece 3 gün kalacaklar. İkinci olarak Medine'ye Mekkelilerden giden olursa, yani Müslüman olarak Medine'ye gidenler olursa onlar geri verilecek. Ama Medine'den irtidat ederek veya başka sebeplerle Mekke'ye gelenler olursa onlar geri verilmeyecek diye bir madde var idi. Bu da kabul edildi. Peygamber Efendimiz bunu da kabul etti. Peygamberimiz hikmet sahibi bir peygamber. Bu madde ileride Müslümanların gerçekten büyümesine, müşriklerin de küçülmesine sebep olan bir madde olacak. Bir başka madde, kabilelerden, Arap kabilelerinden isteyenler müşriklerin tarafını, isteyenler de Müslümanların tarafını tercih edeceklerdi. Huza kabilesi Müslümanların tarafını tercih etti. Benu Bekir de bu anlaşma sonunda müşriklerin tarafını tercih etti. Peygamber Efendimiz bir madde dikte ettirdi. Bu dikte ettirdiği madde de anlaşma 10 yıl süreyle devam edecek idi. Hazreti Peygamber Efendimizin gerçekten amacı anlaşma idi, sulh idi ve 10 yıllık bir sulh döneminde Peygamber Efendimiz İslam'ın yayılması adına birçok hizmetler ifa edebilir idi. Netice itibariyle Müslümanlar anlaşmayı yazmışlar, karşılıklı olarak müzakere edilmiş, yazılmış olan anlaşma iki nüsha halinde yapılmış, birisi müşriklere birisi de Peygamber Efendimiz'e verilerek artık anlaşma o saatten itibaren geçerlilik kazanmaktaydı. Fakat Peygamber Efendimiz gerçekten anlaşmaya ne kadar sadakat gösterdiğini orada gelişen bir hadiseyle bir ölçüde müşriklere göstermiş oldu değerli kardeşlerim. Anlaşmanın bittiği bir esnada Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel Müslüman olmuş. Müslüman olduğu için Süheyl bin Amr tarafından ayakları zincirlerle bağlanmış ve Medine'ye kaçması önlenmiş idi. Fakat bir fırsatını bularak Ebu Cendel adeta zincirlerini kopararak öyle ifade edeyim, Hudeybiye mıntıkasına geldi ve Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ey Allah'ın Resulü, ben Müslüman olarak buraya geldim. Ben sizin yanınızda olmak istiyorum, sizinle beraber olmak istiyorum. Süheyl bin Amr Peygamber Efendimiz'e dedi ki, ey Muhammed, işte vereceğin ilk sınavdır diye ifade etti. Fakat Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdular ki, sen merak etme, biz anlaşmalara hiç ihanet etmedik bugüne kadar diye ifade ettiler. Ve Ebu Cendel'e dedi ki, ey Ebu Cendel, Cenab-ı Hak sana mutlaka bir çıkış yolu verecektir. Ben yeni bir anlaşma yaptım ve bu anlaşmaya mukabil geriye dönüşüm mümkün olmaz diye ifade etti. Sahabeden bazıları karşı çıktılar. Karşı çıkma derken, yani Ebu Cendel'in bu yalvarıp yakarmasına mukabil mutlaka Müslümanların yanında yer alması gerektiğini ifade ettiler. Ama Allah ve Resulüne karşı gelmek de istemiyorlardı. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz son sözü söyledi. Sen mutlaka bir gün bizimle beraber olacaksın. Cenab-ı Hak sana bir çıkış yolu verecektir. Değerli kardeşlerim, bakınız, müşrikler içinde de belki insaf ehli olan insanlar var. Süheyl bin Amr'ın yanında bulunan Mikraz bin Hafız, Peygamber Efendimizin anlaşmaya bu kadar sadakat göstermesine mukabil ne söyledi biliyor musunuz? Ey Muhammed, sen merak etme. Ben senin dinini belki kabul etmedim ama Ebu Cendel bundan sonra hiçbir kimse tarafından eza ve cefaya maruz kalmayacaktır ve benim emanımdadır diye ifade ettiler. Ve gerçekten de Ebu Cendel Medine'ye gelinceye kadar, daha sonra bu anlaşma maddesi ortadan kaldırılacak, Medine'ye gelinceye kadar gerçekten Mikraz bin Hafs'ın emanında olacak. Daha sonra Ebu Cendel Medine'den ayrılmış olacak. Bu arada Hazreti Peygamber Efendimiz artık anlaşma yapılmış. Anlaşma yapıldıktan sonra herkes kurbanlık develerini kesmesini, tıraş olup ihramdan çıkmalarını istediği zamanlarda Peygamber Efendimiz bu talimatını birkaç defa tekrar etmesine rağmen sahabe Peygamberimizin bu isteğini yerine getirmedi. Fakat bu isteğin yerine getirilmemesi Allah ve Resulüne karşı gelmek için değildi. Acaba bir imkan olur da Mekke'ye gideriz, çünkü ta Medine'den kalktık buraya kadar geldik. Ola ki bir imkan olur da Mekke'ye gider, umre ziyaretimizi orada yapmış oluruz. Peygamberimiz üzüldü. Bu arada yanında Ümmü Seleme validemiz vardı. Ümmü Seleme validemiz Peygamber Efendimizin üzüntüsünü görünce ona dedi ki, ya Resulallah, Sen niye üzülüyorsun? Ashabın bugüne kadar senin söylediklerini hiç reddetti mi? Yapmadığı oldu mu? Hayır. O halde sen bu söylediklerini yapıver dedi. Sen devenin başına geçiver ve devenin kurban edilmesi yolunda kendin bir adım atıver diye ifade ettiler. Ha peygamberimizin Ümmü Seleme'nin aklına belki ihtiyacı yok. Ayrı bir konu. Ancak Ümmü Seleme Hazretleri Peygamber Efendimiz'i teskin ederken, teselli ederken bu arada bunları söylemesi gerçekten netice vermiş olacaktır ki, Hazreti Peygamber Efendimiz hemen devesinin başına geçince sahabe anladı ki artık başka çıkış yolu yok. Hem Peygamber Efendimiz'in develerinin kesilmesine yardımcı oldular, hem de kendi develerini kestiler ve tıraş olarak ihramdan çıkıp aynı şekilde Medine'ye doğru yol buldular. Fakat bu arada Hazreti Ömer'in Peygamber Efendimiz'e belki ufak tefek sitem diye söyleyebileceğimiz bazı sözleri oldu. Hazreti Peygamber Efendimiz artık Müslümanlara Medine'ye doğru yol almalarını söylediği zamanlarda Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'e diyordu ki, ey Allah'ın Resulü, siz Allah'ın Resulü değil misiniz? Sizi Cenab-ı Hak göndermedi mi? Biz Müslümanlar değil miyiz? Biz Müslümanlar olarak niçin zillet içerisinde bulunuyoruz? Bunları Peygamber Efendimiz'e söylediği zamanlarda Hazreti Ebubekir onu teselli ediyordu ve diyordu ki o Allah'ın Resulüdür ve Cenab-ı Hak tarafından gönderilmiştir. Mutlaka onun bu konuda bir bildiği vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in bu sözlerine mukabil diyordu ki bu bir fetihtir diyordu. Bu bir fetihtir. Fakat o esnada yapılan anlaşmanın maddeleri belli olunca belki bu işi kavrayamayan bazı sahabe onu fetih olarak değerlendirmeyebilirdi. Ama Cenab-ı Hak Peygamber Efendimizin bu sözünü boşa çıkarmayacaktır ki yolda Fetih Suresi inzal buyurulacak ve gerçekten bu Hudeybiye musalahasının bir fetih olduğunu ortaya koymuş olacak. Zaten Hudeybiye musalahası akabinde de Hudeybiye şartlarına uygun hareket etmediklerinden dolayı Müslümanlar Mekke'yi de fethetmiş oluverecekler. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimizin savaş konusunda da ve diğer zamanlarda da ahde vefasına bir örnek olması bakımından yine bu konuyla alakalı bir hususu da arz etmek istiyorum. Özellikle Ebu Basir adında bir sahabi Peygamber Efendimiz'e Hudeybiye musalahasından sonra Mekke'den kaçarak Medine'ye gelir. Peygamber Efendimiz onu kabul edemeyeceğini ifade eder. Bu arada müşriklerden iki kişi gelir. Bunu almak üzere, Ebu Basir'i almak üzere gelir. Peygamber Efendimiz Ebu Basir'i ona teslim eder. Fakat Ebu Basir Medine'den ayrıldıktan sonra birini öldürür, öbürü de kaçar. Gerisin geriye tekrar gelir Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulallah sen görevini yerine getirdin. Efendim onlardan birini ben öldürdüm, diğeri de kaçtı. Artık beni kabul et. Peygamberimiz hayır seni kabul edemeyeceğim der. Çünkü ben bir anlaşma yaptım. Bakınız çok zor şartlar altında bile Peygamber Efendimiz'e muhalefet yok. Ya Resulallah Müslüman olmamızı istiyordunuz. Biz de Müslüman olduk ve bizi Medine'ye kabul etmiyorsunuz diyerek sitemde bulunarak Peygamber Efendimiz'e herhangi bir hakaret vesaire sözler sahabeden asla gelmemiştir. Ve Ebu Basir'e Peygamber Efendimiz der ki Cenab-ı Hak size mutlaka bir çıkış yolu verecektir. Değerli kardeşlerim, onlar da Ebu Basir de El-İs mevkiine, Kızıl Deniz yanında, kıyısında daha doğrusu, Mekke müşriklerinin ticaret yolu üzerinde olan El-İs mevkiine gider. Ebu Basir'in olaya gittiğini duyan Mekkelilerden Müslüman olanlar doğruca Ebu Basir'in yanına giderler. Ebu Basir orada kendisine iltihak eden, iştirak eden 70 sahabe ile birlikte Mekke müşriklerinin kervanlarına zarar verirler. Adeta Mekke müşriklerinin ticari hayatını felç ederler. Hemen Ebu Sufyan gelir ve Peygamber Efendimiz'e der ki, ey Muhammed aman şu maddeyi bir kaldıralım, şu maddeyi bir kaldıralım. Peygamber Efendimiz bu maddeyi ben koymadım ki, istiyorsanız kaldıralım ve kaldırılır. Peygamber Efendimiz bu maddenin kaldırılmasından sonra Ebu Basir'e bir mektup yazar ve mektupta artık Medine'ye dönebilirsiniz diye ifade eder. Peygamberimizin mektubu Ebu Basir'e ulaşır. Ebu Basir son demlerindedir, hastadır, hastadır. Ve Peygamber Efendimizin mektubunu yüzüne gözüne sürer ve peygambere en ufak bir sitemde bulunmaz ve kendisinin artık vefat edebileceğini, peygambere kendisinden selam söylenmesini ifade eder ve Ebu Basir orada vefat eder, oraya defnedilir. Ve geriye kalan diğer sahabe bu maddenin kaldırılmasından sonra Medine'ye dönerler ve Peygamber Efendimizle birlikte olurlar değerli kardeşlerim. Tabii ki bu Hudeybiye musalahası ile de alınması gereken bir takım dersler vardır ki onları da şöyle ifade etmek istiyorum sizlere. Hudeybiye musalahası Mekke müşriklerinin otoritesinin sarsılmasına sebep olmuştur. Çünkü artık Medine'de de resmi olarak müşrikler bir devletin varlığını kabul etmişlerdir. Hudeybiye anlaşmasının en önemli hususlarından birisi. Kısacası Medine devleti meşrulaşmıştır artık. Özellikle davet önündeki engeller kaldırılmıştır. Müslümanlar bir 10 yıllık sulh dönemine girmişlerdir. Müslümanlar açısından ticari faaliyet hızlanmıştır. Ancak müşriklerin o koydukları madde sebebiyle müşrikler nezdinde de ticaretin azalmasına sebep olmuştur ki peygamberden gelip o maddenin kaldırılmasını istemişler. Müşriklerin sulh döneminde Müslümanları daha iyi tanımalarına vesile teşkil etmiştir. Peygamber Efendimiz artık müşriklerden ve güneyden emin olmuştur ve Resulullah Efendimiz Hayber'in fethine gerekli hazırlıklar yapılması için talimat vermiş olacaktır. Hudeybiye musalahası bir takım büyüklerin, daha doğrusu Mekke müşriklerinin Müslüman olmasına sebep olmuştur. Halid bin Velid gibi, Amr bin el-As gibi kimseler Hudeybiye musalahasından sonra Mekke müşriklerinin yapmış oldukları bu baskı karşısında Peygamber Efendimiz'e gelerek, Medine'ye gelerek Müslüman olacaklardır. Hazreti Peygamber Efendimiz anlaşmaya her zaman sadakat içerisinde olmuş ve Peygamber Efendimiz'in bir ölçüde bu sadakatine mukabil müşrikler de aynı ölçüde bu sadakat yerine her zaman ihanet içerisinde olmuşlardır. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.